Hoş geldin Senem.
Merhaba, hoş buldum. Nasılsın Mayde?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Teşekkürler, ben de iyiyim.
Ben ufak bir giriş yapayım izleyenlerimizle bu sırayken. Şimdi öncelikle senin önceden yayın yapmıştık. Ramazan'da birlikte bir yayın gerçekleştirmiştik. Yani izleyenlerimiz seni tanıyor olabilirler. Sena tıp okuyor, meslektaşız ve ben ondan çok fazla birlikte konuşurken Allah'ın izniyle gerçekten çok güzel öğütler çıkartıyorum. Şimdi de yine bir yayın gerçekleştirelim demiştik. Önce Yusuf peygamber üzerine konuşmayı düşünmüştük ama sonradan dedik ki Yusuf peygamber çokça konuştuğumuz, üzerine düşündüğümüz aslında bir peygamber. Hani neden Yakup peygamberi düşünüyoruz dedik ve bugün Yakup peygamberi ele almaya karar verdik. İnşallah o şekilde yapacağız. Yayına başlamadan önce de bu arada izleyenlerimiz de katılırken söyleyelim. Bizler okuyup anlamaya çalışan ve kendimizce yani anlamaya çalışan insanlarız. Bizler de hata yapabiliriz. Sena düştü galiba. Sena duyuyor musun beni? Ben de açayım. Yorumlarda belirtebilir misiniz acaba? Sena, oldu mu?
Duyuyorum ama nasıl oldu anlamadım.
Şu an geldi. Böyle bir düşüş oldu galiba ama tekrar toparladık. Bu şuydu. İnşallah sabrı, hakkı, merhameti birbirine tavsiye edenlerden. Önce kendimiz onu yani önce kendimiz öğüt alırız. Ardından da izleyenlerimizle beraber öğüt alırız inşallah diyelim. İstersen başlayalım. Ben de şey yapayım. Yorumları kapatayım. Dikkat. Bu arada sorularınız olursa ya da yorumlarınız olursa soru işareti kısmından yollarsanız ben yayın esnasında bakıyorum ve vaktimiz kalırsa ele alırız inşallah.
İnşallah. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum.
Aynen.
29 Ekim'e. Aslında senin söylediğin gibi de birlikte konuştuğumuzda da aslında Yusuf peygamberden ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi gördük. Ve bununla ilgili de çok güzel bu kanalda yine yayın yapılmıştı. Ben de izledim. Gerçekten çok güzel. Çok tavsiye verici yayınlardı. Ufuk açıcı yayınlardı daha doğrusu.
Da yapılmış hatırlıyorum. Merve ile Rana yapmışlardı.
Biz de acaba hani Yakup peygamber üzerine acaba neler söyleyebiliriz diye. Çünkü Yakup peygamberi özellikle okuduğumda ben çok güzel dualarının olduğunu ve tepkilerinin beni çok şaşırttığını fark ettim. Bu hani fark ettiğim o değişik tepkileri hani anlayabildiğim ölçüde de aktarmayı istiyorum bu sayede de. Şimdi temelde hani Yakup peygamber diğer ayetlerde de kısa kısa geçiyor ama sadece böyle yaptığı bir dua üzerine ya da işte diğer peygamberlerle anılması üzerine geçiyor. Temelde Yusuf suresinde daha çok görüyoruz onun ayetlerini, onun sözlerini. İstersen Yusuf suresinin başından başlayalım. Zaten başlarda ve birazcık da sonlarda bahsediyor. O sıralarda görürüz inşallah.
Çok kısa. Yayının donduğuna dair bir yorum aldım. Yayın donuyorsa eğer izleyenlerimiz yazarsa sevinirim. Şu anda bende iyi, bir sıkıntı yok ama olduğunda yazarlarsa ona göre kontrol ederiz.
Tamam. Bende de şu an bir sıkıntı yok.
Çok güzel.
Yusuf suresine başlayalım dedim. İlk ayette bunlar özünde açık ve hakikati açıklayan kitabın ayetleridir diyor Allah. Biz onu Arapça bir hitap olarak indirdik. Belki bu sayede aklınızı kullanırsınız. Yani Allah gönderdiği toplumun anlayabileceği şekilde dilde gönderdiğinden ve düşünürsek, bunun üzerine biraz akıl yürütebilirsek aslında çok şeyin buralardan çıkartabileceğimizi görüyoruz. Şöyle devam ediyor. Bu Kur'an'ı sana vahyetmekle biz sana naklettiklerimizi en güzel, en açık, seçik bir biçimde nakletmiş oluyoruz. Oysa sen bu hitaptan önce bundan habersizdin diyor. Sonra Yusuf peygamberin kendi hayatın yani Allah'ın bize aktardığı kısma geçiyor. Hani bir zamanlar Yusuf babasına ey babacığım demişti. Ben rüyamda 11 gezegen, bir de güneşi ve ayı gördüm. Gördüklerimin hepsi de yerlere kapanarak beni saygıyla selamlıyorlardı. Şimdi Yusuf peygamber kendi babasına rüyasından bahsedebiliyor. Mesela bu çok bence değerli bir şey. her aslında ayetin bize söylemek istediği çok şey var. Ben tabii kendi dikkat ettiğim ölçüde aktarmaya çalışıyorum ama mesela bir çocuğun kendi babasıyla bir paylaşım yapabilmesi söz konusu. Bu ayette başta gördüğümüz. Bunu söyleyince Yakup da ey yavrucuğum diyor. Yine mesela Lokman suresinde de gördüğümüz gibi babalarının çocuklara karşı daha yumuşak ifadelerle yaklaştığı bir sesleniş de rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana karşı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan soyu için apaçık bir düşmandır diyor. Burada mesela Yakup peygamber kendi çocuğuna aslında kendi rüyam yani rüyasını ya da kendisine kendisindeki bir bilgiyi başka insanlara yani kendi kardeşleri bile olsa kötü düşünür düşüncesiyle anlatmaması üzerine mesela tavsiye veriyor burada. Daha sonra zira bunun anlamı Rabbinin seni seçmesi, sana olayların altında yatan gerçeği öğretmesi ve tıpkı daha önceden ataların İbrahim ve İshak'a olan nimetin tamamladığı gibi sana ve Yakup oğullarına da nimetin tamamlaması demektir. Gerçekten de senin Rabbin her şeyi bilir, her hükmünde tam isabet eder. Şimdi Yusuf suresinin başında aslında Yusuf'a verilmiş bir nasıl desek bir söz var ya da bir nimet var. Şimdi bu nimeti Allah ona bir kere vermiş ve Yakup peygamber kendisinde olan bilgiden de istifade ederek bunun farkına varıyor. Ve bu durumun Yusuf'un farkına varmasıyla Yusuf'un aslında buna sahip olacağını ona baştan bildiriyor. Tabii bunu Allah'ın nasıl vereceği konusunu Yakup peygamber de Yusuf peygamber de bilemiyor. İçerisinde yaşadıkları durumların şekillenmesiyle birlikte sonuçta aslında en sonunda yine Allah'ın dediğine geliyor ki bunu ayetlerde de birkaç kez Allah bizi tekrardan hatırlatıyor.
Burada bir şey ekliyorum Senacığım. Burada yani Yusuf Yakup peygamber Yusuf peygambere hani bir nimet verileceğini söylüyor ya. Aslında bu o kadar umut dolu bir şey. Belki de Yusuf peygamberin yaşadığı zorluklarda hani Allah'ın onu seçtiğine dair bu bilgiye sahip olması o zorlukların üzerinden gelmesini sağladı. Yani evet bu zorluğu yaşıyorum ama Allah beni seçti. Allah üzerimdeki nimetini tamamlayacak. Aslında bu çok değerli bir öğüt. Yani Yakup peygamber, Yusuf peygamberi bunu söylediğinde ileride de aslında Yusuf peygamberin hayatını çokça kolaylaştıracak bir umut verici söz diyebiliriz yani.
Evet çok haklısın aynen öyle. Hatta burada mesela sen söyleyince aklıma şu da geldi. Mesela bunu başta söylüyor aslında Yakup peygamber Yusuf'a. Hatta bunu hani gördüğü rüyayla aslında bir nevi onun için daha böyle somut bir şeyle bunu ona söylüyor. Ama daha sonra Yusuf peygamberin karşılaştığı her zorlukta Allah bunu ona tekrar hatırlatıyor. Yani ayetlerde de yine göreceğiz. Hani başta söyledi ve bitti değil. Zorluğun gelmesiyle birlikte o hani onu sakinleştirecek, ona tekrar umut olacak sözleri kalbine tekrardan Allah indiriyor ve ona o şekilde yardım ediyor. Yani her adımımızda Allah aslında bizden kesmiyor o bağını. O da mesela çok değerli bence. Daha sonra da diğer ayette Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında öğrenmek isteyenler için asla tükenip bitirilemeyecek kadar çok dersler vardır. Ben mesela bu sureyi okuduğumda Yusuf peygamberin aslında hayatını gördüğümde şunu fark ettim. Mesela bizim şu an ismini bildiğimiz özellikle bilimde işte sanatta olabilir çeşitli alanlarda çığır açacak şeyler yapıp aslında ismini ölümsüzleştiren bir sürü insan var. Yani hepimizin bildiği mesela Newton, Einstein bunları hepimiz biliyoruz. Çünkü yaptıkları işler onları anılmaya değer kılmış. Yusuf peygamberin de küçüklükten hani o kral olmasına yani artık yetişkinliğine kadar yaptığı her şey, söylediği her söz yani kendi başına bir örnek teşkil ediyor ve Allah onu ölümsüz bir kişilik yapmış ve bunu bize de haber veriyor.
Kesinlikle.
Sonra diyor ki bir zaman da Yusuf'un kardeşleri şöyle demişti. Biz kalabalık olduğumuz halde babamız için Yusuf ve kardeşi bizden daha sevimli ve gözde. Bu da gösteriyor ki babamız açık bir yanılgı içerisindedir. Şimdi burada Yusuf'un hani bu tabii dinledi, birkaç şey de dinledim Yusuf peygamberle ilgili. Hani Yusuf, Yakup peygamberin birden fazla eşinin olduğu, Yusuf'un kardeşlerinin eşinin farklı olduğu, hani Bünyamin ve Yusuf'un da annesinin farklı olduğu, küçük yaşlarda öldüğü. Aslında Yakup peygamber daha böyle ileri bir yaştayken, hani Yusuf peygamber ve Yusuf ve Bünyamin'de olduğu için böyle birazcık daha hani babadan ziyade böyle dede yaşı gibi olduğuna dair şeyler dinledim. Oralarda mesela daha böyle küçük çocuk olması için, olduğu için böyle daha üzerlerine düştüğünü ve bunların da hani büyük çocukları birazcık aslında burada çocukların sevgiyi paylaşmak istemediğini ve sevginin kendi doğası gereği de aslında paylaşılmaz bir şey olduğunu ve sevgiyi eğer çocuklar babalarından o istedikleri sevgiyi, almak istedikleri sevgiyi göremeyince bu sevgi daha sonra kıskançlığa döndüğü için kıskançlığa dönmesiyle birlikte o kıskançlığın insanda karşı tarafa onun var olmamasını ya da onun ortadan kalkma isteğini ortaya doğurduğu ile şeyler dinledim.
Şey eklemek istiyorum. Hani Kur'an'da şey yazmıyor. Hani Yusuf peygamberin başka bir anneden olduğu ya da Yusuf'la de geçmiyor da Yusuf'un küçük kardeşinin de başka bir anneden olduğu yazmıyor. Bunu belirtelim. Bir de şöyle bir şey var. Acaba Yakup peygamber gerçekten farklı bir sevgi mi gösteriyordu? Yoksa hani şey olur ya, böyle bir tanım da yapılır. Mesela sizin çocuğunuz eğer size iyi davranıyorsa siz de ona karşılık verirsiniz. Yani mesela işte babacım babacım deyip de yanına yaklaşıyorsa sen de ona hani gelme buraya demezsin. Ona güzel davranırsın, hoş davranırsın. Yusuf peygamber de Allah'ın küçüklükten beri, yani peygamber olması nedeniyle, bir yandan da gerçekten de hani Kur'an'da da anlatılıyor, muhsinlerden olması nedeniyle muhtemelen babasına iyi davranan bir çocuktu. Belki de bu yüzden Yakup peygamber ona karşılık veriyordu sanki. Ama diğer çocuklar bunu bir fazla sevgi olarak algılamış olabilirler diye ben düşünüyorum. Bu, tabii bu benim yorumum. Ama şurada bir şey var. Yanlış sevgi algısı var anladığım kadarıyla kardeşlerinde. Yani şey diyorlar, hani onu seversen bizi sevmeyeceksin. Halbuki öyle değil. Herkes farklı şekilde seviyor.
Aynen. Bir de mesela burada şeyin de vurgusu yapılıyor. Biz kalabalık olduğumuz halde. Yani yine çokluğun insanın avantajı olduğunu, çokluğun aslında kişinin var olmasa bile haklı olduğunu, tüm okların onların üzerine dönebileceğini, o algıya sahip olduklarını birazcık bize anlatıyor. Ki bence zaten o insanın herhalde değişmeyen bir şeyi. Yani yanlış bir şey bile yapsan, eğer insanlar seni destekliyorsa o yanlış şeyi yapmak seni rahatsız etmiyor. Ama doğru şeyi yapınca, mesela tepki görünce bu sefer doğru yaptığın şeyi mesela sorgulamaya gidebiliyorsun. Yani çokluk gerçekten insanın tavrını, halini ve duruşunu değiştirebiliyor. Ama çokluğun bir yanılgı olduğunu, çokluğun olmasıyla onlara haklı olmadığını aslında birazcık buradan da görebildiğimizi düşünüyorum. Sonra bu paylaşılmak istemeyen sevgi, içlerinden birinin şöyle demesine sebep oluyor. Yusuf'u öldürün ya da onu ıssız bir yere atın ki babanızın ilgisi yalnız size yönelsin. Ve onun ardından işleri tıkırında giden bir topluluk olmuş olursunuz. Yani yanlış bir şey yaparak doğru bir sonuca ulaşamayız. Bunların yapmaya çalıştığı şey birazcık da o. Yanlış bir şey yaparak aslında birini öldürmenin yanlış olduğunu biliyorlar ama içlerindeki belki sevgiyi kendine döndürme ya da o ilgiye sahip olma isteğiyle o yanlışı belki yaparaktan doğru şeye ulaşmayı bekliyorlar. Ama aslında böyle bir şey mümkün olmadığını sonraki ayetlerde de görmüş olacağız.
Bir de gerçek sevgiyi gerçekten anlamış olsalardı, sevginin ne olduğunu anlamış olsalardı, gözden ırak olanın gönülden uzak olmadığını da bilirlerdi bence. Yani huyu attılar, hani bir sürü bir şey oldu, olaylar gerçekleşti ama yıllarca Yakup peygamber Yusuf'un hasretini gönlünde taşıdı. Demek ki gerçekten sevgi Yani onların gözünde gözlenerek olan gönülden de rak olacaktı ama öyle olmadı. Bir de şey beni çok etkiliyor burada. Çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bunun ardından iyi bir topluluk olursunuz. Yani hani biz bu yanlışı yapalım. Ya biliyoruz yanlış olduğunu, bunun farkındalar. Bunun ardından düzeltiriz diyorlar. Aslında birçok şeyde hayatımızda yaşadığımız bazı şeylerde hani böyle yol ayrımı olur ya, hani böyle yanlış yapacağını bilirsin ama dersin ki ya bir şeye ulaşmamışsın ama bunu böyle yapayım hani sonra düzeltirim denir. Galiba burada eğer böyle yapıyorsak Yusuf'un kardeşlerine benziyoruz. Yusuf'u kuyuya atan kardeşlere benziyoruz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor diye eklemekte bulunayım, yani eklemede bulunayım.
Evet, çok doğru söyledin. Çünkü biz zaten bu ayetleri okurken aslında kendi hayatımızda nasıl, biz aslında yaptığımız olayları nasıl yorumluyoruz ya da nasıl tavır sergiliyoruz, ona da bakmamız lazım. O bakımdan söylediğin gerçekten çok doğruydu. Aslında birazcık sonra, daha sonradan Yusuf'u biri ileri yatsı olarak şöyle demiş: Yusuf'u öldürmeyin. İlle de bir şey yapacaksanız onu bir kuyunun derinliklerine bırakın. Nasıl olsa kervan gelip ona el koyacaktır diye. Şimdi ortada kötü bir durum var. Kötü durum birini öldürmek. Orada topluluk, yani o aralarından biri öldürmenin tamam kötü bir şey olduğunu biliyor. Yani hepsi aslında biliyor ama yani öldürmeyin, hani bir başka bir şey yapalım. Hani kurtulalım ondan. Yine o da kurtulmak istiyor ama hani öldürmeyelim de bir tık böyle daha kendi belki vicdanınız için de iyi olanı tercih edelim diye böyle bir öneride bulunuyor o kişi. Daha sonra babalarının yanlarına geliyorlar ve diyorlar ki: ey babamız, dediler, biz ona samimi ve içten davrandığımız halde neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Aslında Yusuf'a nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Samimi ve içten davranmaları gerekiyor. Ama aslında bunu yapmıyorlar. Ve yapmadıkları şeylerin farkında olarak da hani aslında neden güvenilmediğinin cevabını onlar kendisi biliyor. Zaten sorunun içerisinde cevabı var. Öyle davranmıyorlar ama o güveni tekrardan sorguluyorlar. Ve hani güvenmediğini bir dile getiriyor. Yani baba sen bana güvenmiyorsun diyor. Ve babalarına hani bize güvendiğini belirtecek, bize güvendiğine delil olacak bir şey yapmasına teşvik etmek amaçlı belki de. Bırak onu yarın bizimle birlikte koşup oynasın. Bizim onu koruyacağımızdan en ufak kuşkun olmasın diyorlar. Sonra Yakup peygamber şöyle diyor. Diyor ki: bakın, onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Siz dalgınlıkla onu ihmal edersiniz de sonunda onu kurt kapar diye korkuyorum. Şimdi burada şey birazcık enteresan geldi bana. Mesela kardeşlerinin planı Yusuf'a gidip kuyuya atmak. Ve yeni bir hani acaba babamıza ne söyleriz diye düşünme, yani düşündüklerine dair herhangi bir şey yok. Ama babasının endişesinden aslında bahanelerini buluyorlar birazcık. Söyleyecekleri bahaneyi buluyorlar. Ve daha sonra tam bu bahaneyi gerçekten babalarına sunuyorlar. Birazcık da onu sanki o zemine yani o şeyin ipucunu sanki onlar vermiş gibi. Yani böyle hani sonunda Allah'ın dediğine gidecek ya yol bir şekilde. Hani o yola giden şeylerin böyle biz farkında olmadan da belki de bizler o taşları koyuyoruz
Doğru.
aralara gibi
Olabilir.
düşünmüştü. Daha sonra şöyle söylüyorlar: biz bunca kalabalık olduğumuz halde eğer onu kurt kapacak olursa asıl işte o zaman biz yanlışız demektir diyorlar. Yine mesela kalabalık olmalarına bir vurgu var burada. Yine ona güveniyorlar. Gerçi birazcık da şeyden de kaynaklı olabilir. Hani belki yaşadıkları toplum gereği de bunun bir önemi olduğu için de bunu özellikle vurguluyor da olabilirler. Daha sonra gidiyorlar. Buraları birazcık hızlı geçeceğim. Gidiyorlar ve kuyuya Yusuf'u attıktan sonra akşam vakti ağlayarak geliyorlar. Ve
Aynen.
diyorlar ki: ey babamız, dediler, yarış yapma amacıyla uzaklaşmıştık. Yusuf'u da eşyalarımızın başında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Ama biz ne kadar doğru söylersek söyleyelim, yine de sen bize inanmayacaksın. Aslında ya mesela Allah normal cümleler de kullanabilirdi burada. Ama kelimeleri öyle bir seçiyor ki gerçekten hani başta söylediği ayette söylediği gibi her birinin çok derin anlamlar, çok büyük mesajlar var. Bir insan doğru söylemediğini bildiği halde ben ne kadar doğru söylersem söyleyeyim sen zaten bana inanmayacaksın diyor. Yani biz eğer kendimize içten güvenmiyorsak, biz kendi sözümüzün arkasında değilsek karşı tarafın zaten bizi inanacağına ya bizim sözümüze güveneceğine dair herhangi bir kendimize dair bir şeyimiz olmaz. Kendimize dair böyle bir dayanağımız olmaz. Ve bunun sonucunda aslında şunu da anlıyoruz. İnsanların davranışları ve kişilikleri sözlerinden tamamen kendilerini yansıtabilir. Yani bir insanın söylediği sözden ve yaptığı davranıştan onun kişiliği hakkında, belki de onun hayata olan bakışı hakkında çok büyük fikir sahibi olabiliriz. Mesela diyelim ki bir arkadaşınız var. Sürekli yani tabii böyle olmayabilir de hani benim en azından burada gözlemlediğim o. Mesela size bir türlü yani sözlerini tam söylemiyor. Böyle alttan bir şeyler yapıyor ya da sizi rahatsız edici, kırıcı şeyler yapıyor ya da mesela bir şeyler söylüyor ya da söylediği şeyleri aman bak bu kesin böyle başka araştırma bilmem ne böyle yani söylediği cümlelerle aslında kendisine güvenmediğini, aslında söylediği cümleleri kendisinin inanmadığını ve bir şekilde arkada belki de o güvensizliğin oluşturduğu zeminle kendisini o şekilde ifade ettiğini görüyoruz.
Doğru.
O yüzden ben kelimelerin gücü mü desek, bunun olduğunu böyle burada daha iyi görmüştüm.
Bir de şu var sana, yani düşünsene, kardeşin ölmüş, güya kardeşini kurt kaptı ve hani yalan söyleyecekler değil mi? Ama normalde doğru olan şey nedir? Kardeşin ölmüş yani. Gelip de babana anlatırken tamam ağlıyorsun ama herhalde şunu demezsin. Vallahi kurt kaptı. Bak ne desem bana inanmayacaksın ama kurt kaptı. Ama ne desem inanmayacaksın demezsin herhalde, değil mi? Yani orada ağlarsın ve yani sana ihtiyacımız var. Kardeşimiz öldü dersin ya da işte kardeşimizi kurt kaptı dersin. Oturup da bana inanıp inanmamak derdim olmaz aslında orada. Aslında kendileri buna ele veriyorlar dediğin gibi. Bu çok güzel bir noktaydı. Bir de duygusal manipülasyon yapıyorlar. Aslında duygusal manipülasyon yapılır mı, yapılmaz mı? Kimler nasıl yapar? Burada Allah onu gösteriyor. Yani ağlayarak geliyorlar mesela. Yani her ağlayan doğru söylüyor anlamına gelmiyor. Buna da dikkat
Evet.
etmekte.
Evet. Çok doğru söyledin. Daha sonra bir tane gömlek getiriyorlar. Üzerine işte güya Yusuf'un kanına bulaştığını söyledikleri bir gömlek getiriyorlar. Daha sonra Yakup şöyle söylüyor. Olamaz dedi. Tasavvurlarınız size tunturaklı bir oyun oynayarak sizi yanıltmış olmalı. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ve anlattığınız bütün bu şeyler karşısında kendisinden yardım dilenecek tek merci Allah'tır diye. Bu noktada da şöyle düşündüm. Mesela diyelim ki size birine emanet edilecek ve emanet eden kişi diyor ki ya ben emin olamıyorum aslında emanet etme konusunda. Hani başına kötü bir şey geleceğinden korkuyorum diyor. Sonra o olay oluyor ve gerçekten kötü bir şey oluyor geliyor başına ve söylüyor. Mesela benim ilk tepkim böyle olmaz. Ya büyük ihtimalle şey derdim. Ya ben sana söylememiş miydim? Sen neden beni dinlemedin? İşte niye bunu böyle yapmadın? Niye şunu şöyle yapmadın? Şimdi biz ne yapacağız? Niye bu böyle oldu? Hani böyle sürekli böyle isyan mı desek ya da bir türlü o şeyi kabullenememe ya da bir suçlu arama. Yani ya karşı tarafı suçlama ya kendini suçlama. Neden böyle olduğuna dair diye böyle bir serzenişte bulunur insan diye düşündüm ben. Ama Yakup peygamber öyle yapmıyor. Onun yerine hani karşı tarafın aslında yanıldığına yani onlar aslında inanmadığına
Evet, onu
bu işin böyle olmadığını bildiğini söyleyerek daha sonra güzel bir sabır diliyor. Yani artık bana düşen diyor güzel bir sabırdır. Ve hani güzel bir sabırı peki nasıl yapacağına dair söylediği de sonraki cümlede de şöyle söylüyor. Diyor ki anlattığınız bütün bu şeyler karşısında kendisinden yardım dilenecek tek merci Allah'tır diye. Yani sabrı Allah'tan isteyeceğini, güzel sabrı Allah'tan dileyeceğinden bahsediyor bu ayette. Yani burası şu bakımdan da çok önemli. Şimdi mesela biz dikkat edersek başlarına kötü, genelde peygamberlerin başlarına kötü bir şey geldiği zaman bir şeyleri sorgulamak yerine Allah'tan yardım isteyip Allah'a güvendiklerini ve onları bırakmayacağına dair kendilerini ifade ediyorlar. Bunu biz Musa peygamberde ve Hazreti Muhammed'de çok rahat bir şekilde görebiliriz. Hatta onları da şöyle not almıştım. Şimdi Musa peygamber denizin dibine geldiği zaman, hani kavmiyle birlikte Firavunlar kaçıyor, artık denizin dibine geliyor. Yol yok, gidecek yer yok. Arkalarında onları öldürmeye gelenler var. Aralarında mesela biz niye geldik, keşke gelmeseydik. Musa, senin yüzünden bu duruma geldik diyen insanlar oldu halde. Musa peygamber diyor ki orada, diyor ki, yani bu da Şuara 62. ayette. Rabbim benimle beraberdir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir diyor Allah.
Evet.
Yine mesela Hazreti Muhammed de Medine'den şey pardon
Mar.
Mekke'den kaçar mağaraya sığındığı zaman yanındaki arkadaşına diyor ki, hani artık onu tam böyle yakalayacaklar durumunda olduğunda, bu da Tövbe 40'ta üzülme, tasalanma diyor, Allah bizimle beraberdir. Ben birazcık bunu şeye de benzetiyorum. Yani aslında bu sınavın tam ortası. Biz, o hani Allah'ın sürekli bizi sınav yapacağından bahsediyor. Yani her an sınavın içerisindeyiz. Sınavın tam ortası. Sen son raddeye geldiğinde hangi tepkiyi vereceksin? Hangi durum yani? Tabii şu an belki söylemesi çok kolay ama o psikolojiyle düşündüğümüzde bu cümleleri söyleyebilmek, gerçekten güvenen insanın söyleyebileceği bir şey olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Ve buradan sonra bu cümleyi söyledikleri an Allah onlara yardım ediyor ve gerçekten inanılmaz şekillerde yardım ediyor. Yani o son maddeye gelip böyle pes geçtin diye böyle bir tık atıyor sana.
Ben bu arada bitirdin mi? Diğer ayete geçeceksen ben de ufak bir şey eklemek istiyorum da. Bitirmedim.
Evet. Yok, bitirdim.
Burada ben de şey eklemek istiyorum Senem. Yani bu ben de bu ayet üzerine biraz düşündüm. Biraz Numan Ali Han'ı falan dinledim. Dediğin gibi o da aynı şekilde söylüyordu. Ama şunu ekliyordu. Şimdi benim aklıma da şu geliyor. Mesela biz bir babanın oğulları yanlış yaptığı zaman ya da çocukları yanlış yaptığı zaman onlara nasıl tepki verilmesi gerektiğini de Yakup peygamberden görüyoruz. Şu an günümüzde mesela çok basit kişinin kendine dair yaptığı yanlışlar ya da dini anlamda yaptığı yanlışlar olabiliyor. Mesela normalde yapmaması gereken ya da dini anlamda sorguladığı şeyler olabiliyor. Bizim çocuklara verdiğimiz tavır, gösterdiğimiz tepki evlat olmak kadar büyük olabilir. Yani çık git evimden denilecek kadar, seni evlatlıktan reddediyorum denilecek kadar büyük olabiliyor. Ben Yakup peygamberin bu yaşadığını görünce ya düşündüm dedim ki yani benim çocuklarım kendi çocuğumu öldürüyor. Yani öldürmeye kalkıyorlar. Niyetleri bu. Tamam ölmedi. Ben de iman ediyorum buna, inanıyorum ama yani yaptıklarına inanmıyorum, güvenmiyorum ama bunu demiyor Yakup peygamber. Yani şimdi ben sizi mahvedeceğim. Siz bunu nasıl yaparsınız gözüm sizi görmesin demiyor yani. Evet onlara inanmıyor. Bunu da belli ediyor. İnanmadığını söylüyor. Böyle şey de değil yani. Sakin de oturmuyor. İnanmadığını da söylüyor. Ama bir yandan da Allah'a sığınıyor. Güzel bir sabır diliyor. Bu gerçekten bence bize örnek olması gereken bir şey. Biz çok fevri davranıyoruz. Anne babalar yani genel anlamda toplumda bu özellikle dini konular yani ben çocuğumu böyle yaparsa direkt hani evlatlıktan reddederim diyen çok duydum ben yani. Böyle şeylerde Yakup peygamberi bence düşünmemiz gerekiyor. Ben önce onu söylemek istedim. Bir de çok güzel söyledin. Güzel sabır konusunda anlattığın şeyler çok güzeldi. Burada güzel sabrın tanımını yapmış İmam Razi. İşte Numan Ali Han da onu anlatıyordu. Üç tane özelliği olduğunu söylüyordu. Ben de onu paylaşmak istiyorum izninle. Şimdi ilk önce başımıza gelen olaylarda diyor, birinci diyor, düşünmemiz gereken şey, başımıza her ne geldiyse o Allah'ın filtresinden geçerek geldi. Çünkü hani diyor ya Allah'ın izni dışında hiçbir şey size dokunmaz. Yani başıma bu geldi. Bir şey evet ama Allah'ın izniyle başıma geldi. Birinci bu. Bunu düşünmek bize güzel bir sabır sağlayacaktır diyor. İkincisi diyor Allah'ın diyor her şeyden benden kendimden daha adil. Daha mesela Yusuf kaybetti değil mi? Yusuf'u çok seviyor Yakup peygamber ama şunu biliyor. Benden daha çok seven bir Rabbim var. Yani Yusuf'u benden daha iyi koruyacak olan Rabbim var. Ve kardeşlerinin adaletsiz olduğunu biliyorum. Ama o adalete sahip olan, o bilgiye sahip olan Rabbim var. Ben ona bırakayım. Hani bu da çok önemli bir şey. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini iyi içselleştirebilmek ikinci kısım. Üçüncü kısım da güzel sabır sonucunda iyi şeylerin olabileceğini düşünmek. Yani evet, güzel sabredeceğim ve bunun sonucunda güzel şeyler olacak. Burada benim aklıma şey gelmişti bu yorumu okuduğumda. Eyüp peygamber de değil mi? Hasta olup da şey yapan, hani
Evet.
ardından hani dua ediyor, Rabbinden rahmetini diliyor. Sonra Allah ona neslini ve devamını da veriyor. Yani birçok nimet veriyor mesela, hani değil mi? İyileştiriyor, üstüne birçok nimet veriyor. Bunları aslında düşünerekten güzel bir sabırla sabredebileceğimizi hatırlatmak istedim. Bir de şunu söylemiştim Numan Elhan bugün. Sabır diyor bir şeylere diyor. Zaten bunu bence ileride ele alacağız. O yüzden çok girmeyeyim ama sadece ekleyeyim. Sabır diyor her şey çok güzel anlamına gelmez. Sabır diyor hiçbir şey üzülmüyorum anlamına gelmez diyor. Yani sabret üzülürüz. Sabrederken de bir şeyler olabilir. Ama içimizde bir şeyin iyi olması, bir güzelliğin olması. O güzellik de zaten Allah'a olan güvenimizle oluyor bence.
Evet.
Demiş olayım da.
Ya bunu dediğin gibi hani ileride yine konuşacağız. Bence bunu gerçekten Yakup Peygamber çok güzel bize gösteriyor. Ben birazcık hani okurken bunu şeye benzettim. Hani mesela kötü şeyler yaşadığınızda böyle insan bir anda böyle ağlamaya başlar. Hüngür hüngür ağlar, ağlar, ağlar. En sonunda işte böyle bir gözyaşlarını siler. Ağlamalı ses tonuyla hani şey der ya, tamam der. Ama bundan sonra şunu şunu şunu yapacağım ve her şey daha iyi olacak diye. Yani o böyle bir nasıl desem bir dibe düşmeyi ve tekrar kalkmayı böyle bir aradaki. Ama o geçiş gerçekten insan için çok muhteşem bir geçiş oluyor. Böyle bir kendini hem ferahlamış hissediyor ve duygularımıza da değer vermemiz gerektiği üzerine. İnşallah sonlara doğru bunu çok daha detaylı konuşalım.
Tamamdır.
19. ayetten sonra artık şey başlayacak. Yusuf peygamberin yaşadığı süreçler başlıyor. Hani kuyuya atılması, bir kervanın gelip onu bulması, daha sonra o bir köle olarak satılması, işte bir hani kraliyete giriş yapması, daha sonra orada bir iffet testinden geçiyor. Vezirin hanımıyla, daha sonra zindana atılması, zindan işte sonra rüya yorumu. Rüya yorumundan sonra da artık hani sahip olduğu o rüyaları yorumlamayla da bu sefer yani şehirde ne oluyordu? Şuraya yazmıştım.
Şehir iftiraya uğradıktan
bir
sonra
sultan. Ekonomi bakanı diyorlar.
Maliye bakanı. Aynen. Hazine bakanı.
Aynen. Hazine bakanı.
Yorumları açtım da donuyor diye yorum geldiği için açtım Selam. Yani donarsa
tamam.
Arkadaşlar ona göre şey yaparız.
Şu an bende bir sıkıntı yok.
Tamam. Sonra?
Daha sonra işte kıtlık başlıyor. Hani yaptığı rüya yorumuna göre işte hani 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluktan sonra kıtlık başlıyor. Kıtlık başlayınca da bu sefer diğer bölgedeki insanlar yiyecek almak üzere geliyorlar. Daha sonra işte Yusuf'un kardeşleri de geliyor. Yusuf'un kardeşleri de geldikten sonra bu sefer Yusuf onları gördüğü zaman şöyle hani gelirken yanlarına küçük kardeşle gelmemişler ilk gelişlerinde. Daha sonra Yusuf o küçük kardeşin de gelmesini istiyor. Hani kardeşleri getirme konusunda zorluk olacağını, babalarının çok izin vermeyeceği üzerine söylüyor. Ama o illa getirilmesini talep ediyor. Daha sonra babalarının yanlarına dönüyorlar bu çocuklar ve şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki ey babamız, Bünyamin olmadan bize bir ölçek, ya burada Bünyamin şeklinde söylemiş. Bünyamin olmadan bize bir ölçek dahi verilmeyecek. İşte bu yüzden kardeşimizi bizimle birlikte gönder de payımızı alalım. Bir de onu koruyacağımızdan en ufak kuşkun olmasın diyorlar. Daha sonra Yakup peygamber şöyle söylüyor. Diyor ki daha önce kardeşi hakkında size güvendiğim gibi bunun hakkında da mı size güveneyim? Neyse ki Allah en hayırlı koruyucudur. Zira o merhametlerin en merhametlisidir. Şimdi burada mesela bir insan güvene yani baba çocuklarına olan güveni kaybetmiş. Yani onlardan yine bir söz zamanda almışlar ve bunu yapmamışlar. Daha kötü bir sonuç almış. Daha sonra aynı şeyi teklif ettiklerinde bir sorguluyor yani çocuklarının. Ben size diyor tekrar nasıl güveneceğim yani? Siz bana bunu yaptınız, ben size tekrardan nasıl güveneceğim diye bir söylüyor. Daha sonra yüklerini açıyorlar ve yüklerini açtıklarında görüyorlar ki kendi ödedikleri pay onlara geri verilmiş. Böyle olunca diyorlar ki ey babamız, başka ne isteyebiliriz ki? İşte verdiğimiz karşılık bile aynen bize iade edildi. Bunlarla ailemiz için tekrar erzak alabiliriz. Üstelik hem kardeşimiz korur hem de fazladan bir dev yükü daha alırız. Zaten bu getirdiğimiz sartıcı az bir miktar. Şimdi Yakup peygamber her ne kadar çocuklarını konusunda, yani o küçük çocuğu da gönderme konusunda bir şüphe yaşasa da, sonuçta ortada bir ekonomik bir durum var. Ekonomik bir problem var. Ve bu ekonomik problemin getirdiği sıkıntı aslında insanın bazı şeylere olan toleransını arttırabiliyor. Yani yapmak istemediğimiz ya da işte çok içimize sinmeyen şeyleri o gerekçelerle yapma durumunda olabiliyoruz. Ve yani Yakup peygamber de kendi kafasında belki de bunu değerlendirerek daha sonradan şöyle söylüyor: her tarafımızdan kuşatılıp tüm imkanlarımız tükenmedikçe onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir yemin edip söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla yollamam. Yani her ne kadar bu ekonomik durum onu belki de zorlamış olsa da bu sefer onlardan yemin istiyor. Yani bana bir söz vereceksiniz ve bu sözü de Allah adına vereceksiniz. Yani burada mesela şeyin ne kadar önemli olduğunu bize söylüyor. Yani birinden ya da birine Allah adına bir söz vermek ya da birinden onun adına bir söz almak başlı başına çok büyük bir şey. Hani bazen yemin etmek çok kolay oluyor işte, ya da yapacağını söylemek ya da hani bir şey imza atmadan sadece dille yapılan şeyin çok basit olduğunu zannediyoruz. Ama aslında yeminler, özellikle de Allah adına yapılan yeminler hem çok hassas hem çok değerli. Evet. Ve çok da kritik bir şey. Yani sen çünkü Allah adına bir şey yemin ediyorsan, yapmazsan bunun cezasını ya da bundan edeceğin zararı Allah'tan göreceksin bir yerde. Yani mesela nasıl ki bir kağıdı imzaladığında onu yapmazsın, işte mesela hukuki süreç içerisinde sana o şekilde bir dönüt alıyorsa, ya sen Allah'la bu sefer yapıyorsun bu sözleşmeyi. Yani bu çok büyük bir şey ki şu da bence çok değerli: Allah bizim sözlerimize, ağzımızdan çıkan şeylere nasıl desem, bir güvence verme gücü vermiş bize. Yani Allah hiç böyle bir şey de yapmayabilirdi. Hani insanların sözüne de güvenmeyebilirdi. Demek ki Allah hani bizim şey, şu an dondu mu? Birazcık
iyisin. Sen de sorun yok. İyisin.
Efendim?
İyisin yani.
Ya bence bu da çok değerli bir şey. Hani en azından böyle bir imkan da Allah bize vermiş. Ve bunun gerek, yani bunu tabii her imkanın bir sorumluluğu da vardı. Yani her sahip olduğun şeyin bir sorumluluğu da vardı. Bu şeyin de sorumluluğu bu şekilde.
Evet.
Gösteriyor.
Her şeyi ekleyelim. Yani bu çok sarsıyor açıkçası. Tam hemen bulmaya gidiyordum. Saf suresinde Rabbimiz hani diyor ya, tutamayacağınız sözleri neden veriyorsun diye. Hemen okuyorum. Ey iman edenler, yapamayacağınız şeyi, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah'ın yanında en nefret edilen şey. Yani söz vermek gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir şey.
Ya bir de o kadar korkunç ki Allah tarafından nefret edici bir davranış yapmak. Ya çok korkunç.
Ben bu kadar
bir şey
olduğunu hiçbir zaman düşünmüyordum. Yani önceden hayatımda hani söz vermenin bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum, ama Allah gerçekten çok önem veriyor. O yüzden güzel bir hatırlatıcı oldu.
Ki bozduğumuz sözlerin de cezası ile ilgili ayet de vardı. Şu an hani direkt detaylarıyla söyleyemeyeceğim, ama hani bir onun böyle bir kefaretini ödemek, işte oruç tutmak ya da birilerini doyurmak
vardı
üzerine.
Ama şimdi.
Daha sonra yani daha sonradan diyor ki Allah bütün bu konuştuklarımıza müdahil olan bir şahittir. Yani Allah'ı burada bir vekil tayin ediyor. Evet. Hani Yani çocuğuyla babası arasında geçen bir konuşmaya Allah'ı vekil tayin ediyor. Bir de Yakup Peygamber'de mesela en çok sevdiğim şeylerden biri okudukça yani. Sürekli Allah'ı hatırlatarak, onu sıfatlarını hatırlatarak, onun belki isimlerini hatırlatarak çocuklarına her saniye eğitim veriyor. Her saniye. Kötü bir şey yaptıklarında da yapıyor. Hani doğru bir şey tabii tam
Doğru.
direkt doğru bir şey olmuyor. Yani her şey her saniye bunu hatırlatıyor. Ve bence bu çok muhteşem bir şey. Yani hayatına sindirmek gibi. Yani tabii ki peygamber
Doğru.
olduğu için bunu görüyoruz ama hani biz de böyle olmalıyız. Yani mesela bir şeyler söyledikten sonra aslında bu söylediğim şeylerle ilgili Allah'ın sıfatı hangisi? İşte merhamet üzerine konuşuyorsak Allah en merhametlidir. Hani onu hatırlatmak. Yani her cümlemizin sonunda Allah'ın o sıfatını bulup onu karşıdakine hatırlatmak çok değerli bir şey olur ya.
Çok güzel. Bir de bunu çocuğumuza yapmak değil mi? Çok güzel.
Sonra şöyle söylüyor. Diyor ki, yavrularım diyor, şehre tek bir kapıdan girmeyin. Farklı farklı kapılardan girin. Ben Allah'tan gelecek bir şeyi sizden savamam. Zira nihai karar yalnızca Allah'a aittir. Ona güvenim tamdır. Sağlam bir dayanak arayan kimseler de ona güvenip dayansınlar. Yine aynı şekilde ilk önce bir öğüt veriyor, sonra direkt Allah'ı
Evet,
işin
hatırlıyorum.
içine karıştırıyor burada da. Şimdi mesela burada bir sonraki ayeti okuyarak birlikte bence konuşmak daha güzel olur. O yüzden onu da bir okuyayım. Ve diyor ki de onlar her ne kadar babalarının kendilerine emrettiği gibi şehre girseler de bunun Allah'tan gelecek olana karşı bir yararı olmadı. Ne ki bu Yakup'un içinden geçenin dile getirme ihtiyacını duyduğu bir temenniden başka bir şey değildi. Ve gerçekte o kendisine öğrettiğimiz üzere Allah'ın hayata müdahil olduğunu tam bilincindeydi. Fakat insanların çoğu bunu dahi fark etmezler. Şimdi burada çocuklarına bir öğütte bulunuyor Yakup Peygamber. Diyor ki şehre farklı kapılardan girin. Daha sonra burada mesela bunu yani nasıl desek aslında daha sonradan diyor ki hani sizin başınıza Allah tarafından kötü bir şey geldiğinde ben bunu zaten engelleyemem. Ama biz her ne kadar daha sonra başımıza gelecek şeyleri engelleyemesek de bir şeyler yapamasak da tedbirimizi almamız gerekiyor. Yani Allah'a çok güveneceğiz, Allah'a tam dayanacağız. Ama ne olursa olsun elimizden bir şeyler geliyorsa o elimizden gelen tedbiri almamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Mesela bu tedbiri daha sonra çocukları almış. Tedbiri aldıkları halde bu tedbirin onlara herhangi bir yararı olmamış. Ama bu işte diyor ki Yakup'un içinden geçen dile getirme ihtiyacını duyduğu bir temenden başka bir şey değildi. Başka bir yerde de ona verdiğimiz bilgiden dolayıydı diyor. Onda da mesela yani Allah sana hani bir şey yani şöyle söyleyelim. Tedbiri uygulayabilmemiz için bizim bilgili olmamız gerekiyor. Bilmediğimiz şeyler hakkında herhangi bir tedbir yapamayız. Yani tedbirin ön koşulu bir şeyi bilmek. Bir şey bilmek de Allah'ın bize izin vermesiyle ve Allah'ın aslında öğretmesiyle oluyor. Yani Allah aslında bize bilgiyi veren, bilgiyi verdikten sonra biz de o bilgiyi tedbir olarak kullanabiliriz. Ama ne olursa olsun, biz tedbir de uygulasak, tedbir uygulamasak dahi Allah eğer bir şey yapmak istiyorsa bu hiçbir şeye engel değil. Bunu da aynı şekilde bilmemiz gerekiyor. O şekilde de Allah'a dayanmamız gerekiyor. Daha
Kesinlikle. Burada
sonra
bir ayet hatırlatalım. Çok kısa ufak bir ayet hatırlatayım. Burası 51. ayette. Tevekkül etmemizi çokça hani kolaylaştıran bir ayet. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a tevekkül
evet. Çok
etsinler.
daha sonra Yusuf'un kardeşi hani kardeşiyle birlikte gidiyor. Yusuf bu sefer kardeşine söylüyor onun Yusuf olduğunu. İşte Yusuf'u ele koymak için şey kralın tas kabını koyuyor. Daha sonra Yusuf'u ele koyuyor. Ondan sonra işte orada bir şey oluyor. Bir olaylar dönüyor. Daha sonradan diyorlar ki vay bu başımıza gelenler biz babamızın yanına nasıl döneceğiz?
Aynen.
Daha sonra işte 83. ayete geldik. Çünkü tekrar Yakup peygamberden orada bahsediyor. Bu sefer yine aynı şeyleri söylüyor Yakup peygamber. Diyor ki tasavvurlarınız size tumturaklı bir oyun oynamış. Bundan böyle bana düşen güzel bir sabırdır.
Allah.
Kim bilir belki de Allah hepsini birden bana kavuşturur. Çünkü o, evet odur her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet ettiren. Şimdi aslında aynı konuşmalar, aynı yani benzer olaylar, aynı direkt değil, benzer olaylar.
Ama ikinci
ve efendim
bir kere yaşıyor aynı şeyi aynen. diyorum.
Ve benzer sonuçlar. Yani tepkiler de aynı şekilde. Yakup peygamber yine aynı tepkiyi veriyor. Hani bir aynı sebepten, yani benzer sebeplerden daha doğrusu, benzer olaylardan ve tekrar aynı tepkiyle karşılaşıyoruz. Ve Yakup peygamber yine sabır diliyor. Şimdi daha önce de bir kere Mahide senle konuşmuştuk. Mesela insanın başına kötü bir şeyler geldiği zaman sabretmek zordur. Doğru. Ama bir yerden sonra artık sabretmeye alışır. O hani savaşmaya başlar kendi içerisinde. Bir şeyler iyi gitmeye başlar. Ya da ona umut etmeye başlar. Bir şeyler olacağına dair. Sonra bir şeyler iyi gider gibi olurken, yani aslında tam direkt iyi gider gibi olmuyor ama hani zamanın insanların acılarını dindirme gibi bir etkisi olduğu için sonuçta biraz zamanla bırakılmış ya da yayılmış bir şey oluyor. Ve tekrar aynı yani benzer acıyı yaşıyor. Tekrar o çocuğu kaybetme acısını yaşıyor. Ve yani ikinci şekilde insanın kötü bir şeyle karşılaşması aslında sabrında biraz oynamaya sebep olabilir. Kendi hayatımız üzerine düşündüğümüzde, yani bir şeyler kötüyken daha da kötü olduğunda bunlar da kötü oldu. İşte her şey zaten kötü oluyor. İşte her şey sanki beni buluyor gibi böyle hafif böyle serzenişlerde bulunabiliyoruz. Ama Yakup peygamber ise daha fazla cümle söyleyebilirdi. Daha çok üzüntülü, yani tabii devamını söyleyecek ama yine sabır diliyor Allah'tan. En güzel sabrı diliyor.
Daha tam tersi şöyle bir şey var. Ekstra bir şey söylüyor. Allah hepsini durur diyor. Yani ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Yani bir çocuğunu kaybetmişsin. İkincisini daha kaybediyorsun. Aynı olay, benzer olay. Ve yani ikisini birden kavuşturacağım. Hem Yusuf'u hatırlıyorsun hem onu, ikisini birlikte kavuşacağına inanıyorsun. Demek ki buradaki sabır böyle şey bir sabrı değil yani. Artık ben elimden geleni yaptım, hiçbir şey olmayacak deyip umutsuzluğa düşerek olan bir hüzün değil. Hüzün var evet, ama bir yandan da umut var. Ve böyle bir dile getiriyor. Bir de şimdi bir arkadaşımız yazmış, bize hatırlatmış. Hani dedin ya ikinci olayı aynı şekilde yaşıyorsun, sabrın aslında böyle tökezleyebilir ama diye. İkinci bir olay, yani benzer olayları bir daha yaşayabiliriz hayatta. İmtihanlarımızda. Aynı imtihandan bir daha geçebiliriz. Ya bu bizim geçemediğimiz ya da çok zayıf olduğumuz anlamına gelmez bence. Yani bu benim kendi yorumum. Hani demek ki o ikinciyi yaşamamız gerekiyor. Daha iyi olabilmemiz için belki de. Daha çok güçlenebilmemiz için belki de. Belki de bu kadar umut var olabilmemiz içindir. Bilmiyorum ama bu umut cümlesi beni çok etkilemişti. Allah hepsini birden bana kavuşturur demesi.
Evet, gerçekten çok güzel. Ama mesela bazen de ben şey de düşünüyorum. Yani hani daha gelişmemiz için o şeyi bir daha yaşamamız konusundaki cümlenin şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bir şeyler üzerine tam olarak nasıl desem, o aşamaya, yani mesela Yusuf peygamberle tekrar kavuştuktan sonra kendi çocuğunu kaybetmesiyle ona ulaşmadan kaybetmesi, yani aslında acının üstüne böyle tuz basıyormuşsun gibi oluyor ya o. Bazı insanlar için, herkes için belki söylemem ama daha böyle düşürücü bir şey oluyor. Ya da kalkması çok daha zor bir şey oluyor.
Ama Allah kaldırır, yükü yüklemez. Yani eğer
evet,
Yakup...
O da çok doğru.
Bir şey. Başkası yine benzer bir şey yaşıyorsa, yaşamış, onun sonucuna, güzel sonucuna ulaşamamış ama yine aynısını yaşıyorsa, o zaman bu yine onun kaldıramayacağı anlamına gelmiyor. Ama bazıları da yaşıyor, kazanıyor, kaybediyor, kazanıyor, tekrar kaybediyor. Ya bu da onun kaldırabileceği demek ki. Yani Allah aslında hepimizin öğretmeni. Bu çok güzel bir şey. Biz hepimiz Allah'ın öğrencisiyiz. En güzel Allah ve hani senin mizacını biliyor, neyden hoşlanıyor, neye ihtiyacın olduğunu biliyor ve ona göre imtihan veriyor. Bence bu çok güzel.
Bir arkadaşım da şey demişti. Ben kendimi Allah'ın bir askeri olarak görüyorum diye. Hani mesela sabah namazına işte hani sabah erkenden askerler kalkar. İşte sabah kalkıyorum onun için namazımı kılıyorum işte. Mesela işimi yapacaksam onu düşünerek yapıyorum. Onun emrettiği şekilde yapıyorum. O da mesela kendini asker olarak böyle terletmiş. Sen öğrenci deyince aklıma geldi. Daha sonra bence yine çok önemli bir şeye geldik. Yakup peygamber şöyle söylüyor, diyor ki içine kapandı. Ey Yusuf'um, ey Yusuf'um diye inledi. Ve kederinden gözlerini akindi. Ve o tüm derdini içine gömdü. Sonra hayret vallahi dediler. Hala Yusuf'tan söz etmeyi sürdürüyorsun. Sonunda bu hasret seni yiyip bitirecek ya da kendini telef edip gideceksin. Aslında burada senden tamamen öğrendiğim çok önemli bir şey var. İstersen sen de söyleyebilirsin.
Yok, sen söyle, ben ekleme yapayım.
Tamam. Şimdi bizler kötü şeyler yaşadıktan sonra Allah'a güveneceğiz. Allah'a dayanacağız. Ve ondan yardım geleceğini, sabredeceğimizi tabii ki de dile getireceğiz. Ama bu şu demek değil. Yani mesela kötü bir şey yaşadık. Ben çok güçlü kalmalıyım. Hiç böyle kimseye belirtmeyeyim ya da çok her şeyimi çok düzgün yapmalıyım gibi değil. Tabii ki biz insanız. Tabii ki biz ağlayacağız. Tabii ki biz duygularımızı ifade etmek için belki de hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra bazı şeyler söyleyeceğiz. Tabii ki de etrafımızdaki insanlara anlatacağız ya derdimizden bahsedeceğiz. Ama ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeden. Yani biz duygularımızı yaşarken duygularımızı yaşadığımız için kendimizi suçlu hissetmeyeceğiz. Yani ağladığımız için zayıf ya da ağladığımız için sabretmiyor değiliz. Biz bu duyguları aynı zamanda yaşayıp aynı zamanda sabırlı ve dik duran insanlar olabiliriz. Sadece bunların her biri bir süreç. Yani Allah her daim bizi birbirimizle desteklememiz konusunda birbirimizi tavsiye ediyor. Özellikle mesela Asır suresinde. Her daim sıkıntılarımız konusunda, dertlerimiz konusunda. Yani paylaşacağız, söyleyeceğiz ve üzüntünün tabii ki de bizi çok kötü yerlere ya da nasıl desem hiçbir şey yapmama konumuna götürmesinden bahsetmiyorum ama üzüntümüzü de yaşamaya kendimize fırsat vermemiz gerekiyor. Bunu çok güzel bize gösteriyor Yakup Peygamber. Yani sen şöyle bir soru sormuştun hatta bana Emre'de. Yakup Peygamber Allah'a güvenmiyor muydu ki? Hani ağladı, sıkıntısından ahladı. Yani güveniyordu ama bunları yapmak da demek ki bunun içerisinde bir şey.
Yani, şey demişti bir psikiyatrist, geçen haftalarda yayın yaptığımız Hakan Hoca demişti. Bir şey üzülmüyorsanız eğer kaybettikten sonra, ya kaybedeceğiniz bir şey yoktur ya da duygularınızla aranız hani şeydir, yani hani kendinize yalan söylüyorsunuzdur tarzında söylüyordu. Yani Allah bize o kadar güzel söylüyor ki, imtihan edeceğiz sizi diyor. Mallarınızla, canlarınızla, işte varlıklarla sizi imtihan edeceğiz diyor. Kaybedeceksiniz diyor. Allah bizim kaybedeceğimizin farkında ve biz kuluz. Yani hani üzülmeye, üzülebilecek kullarız yani. Kaybettiğimizde gayet o duyguları yaşayacak kullarız. O yüzden aslında üzülmemiz gerekiyor ki Allah'ın yardımını hissedelim bence. Yani çok normal. Yani o an ne hissediyorsak çok normal. Allah o duyguyu bize verdiyse bizi korumak için vermiştir. Tam tersi, üzülmeyeceğim, güçlü kalacağım, hiçbir şey hissetmeyeceğim demek kendimize zulmetmek oluyor. Ya bırakalım, o da Allah'ın nimeti yani. Üzülelim ama üzülürken Allah'a isyan etmek gibi olmayacak yani. Yine Allah'a güveneceğiz. Sadece süreci onunla götürelim. Yani bırakalım onunla yaşayalım.
Daha sonra Yakup peygamber şöyle söylüyor, diyor ki ben derdimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Üstelik Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi de biliyorum diyor. Ve sonra şöyle diyor. Hani bu kadar hani ahladı, üzüntüsünü dile getirdi ve daha sonra şöyle diyor ki ey yavrularım haydi gidin Yusuf ile kardeş hakkında haber elde etmeye çalışın. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Şu bir gerçek ki Allah'ın kuşatıcı ve kurtarıcı rahmetinden yalnızca kafirler grubu umut keser. Yani bu var ya muhteşem. Yani
Evet.
hani daha önce de birazcık bahsettiğim yer, ağlayıp sızlayıp o gözyaşlarımızı silip ayağa kalkmayı böyle bana temsil et. Ya böyle ayağa kalktı ama aslında birazcık da sabır bu. Hani biz hep diyoruz ya sabır çabalamak, onun için elinden geleni yapmak. Yani üzüntünü de yaşayacaksın. Üzüntünü yaşadıktan sonra ayağa kalkacaksın. Çünkü senin güvendiğin biri var. Senin her daim umudunu koruduğun, olacaklarına inandığın biri var. Ve o Allah. Yani zaten her şeyi elinde bulunduran Allah. İstese saniyesinde bunu gerçekleştirir. Bir de mesela ben şunu da fark ediyorum. Mesela biz, tamam mesela biliyoruz Allah elbet onu bize ulaştıracak. Peki niye bu kadar üzülüyoruz diye mesela düşündüğümde şöyle bir şey aklıma gelmişti. Aceleciyiz. Yani insanoğlu aceleci olduğu için o şey hemen olsun istiyor. O şey hemen karşısına gelsin istiyor. Ona hemen kavuşmak istiyor. Yusuf'la hemen koklamak, ona hemen sarılmak istiyor. Bunu insanoğlu olarak hepimiz istiyoruz. Hayatımızda kurguladığımız, yapmak istediğimiz şeyler hep bunlar üzerine, daha aceleci olmak üzerine. Ve biz o acele ettiğimiz şeye ulaşamayınca bunu bu sefer duygularımızla boşaltıyoruz. Ve daha sonra o boşaltılmış yani o enerjiyi götürdükten sonra diyoruz ki biz Allah'a güveniyoruz. Allah her şeyin doğru zamanda, doğru şekilde karşımıza çıkartacağına inanıyoruz. Ve o sefer sabretme yoluna geliyoruz. Yani o süreci bize tekrar yaşatıyor. Bence biraz ağlamak, hani kendimizi de o şekilde yatıştırdığımızı düşündüm
Doğru. Bir de
ben.
böyle bir şey var. Dünyevi varlıklar için biz ağlıyoruz ya, hani hayatımızda yaşadığımız kayıplar da elde edemediğimiz şeyler diyelim. Bunlar dünyevi varlıklar ama bunların asıl amacı aslında bizi Allah'a ulaştırmaları. Belki de sahip olsak o da bizi Allah'a yaklaştırmayacak o şeyler. Ama belki zaman geçtikten sonra sahip olmak bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Yani Allah'ın planına güvenip orada aslında belki de o süreç, onu kaybettikten sonra Allah belki de bize şunu söylüyordur. Ya da biz onu öğreniyoruzdur. Ya Allah'ım, ben bu şeysiz de yapabilirim. Evet, bunu benden aldın. Ben bunsuz da yapabilirim. Sana güveniyorum. Beni yaşatan sensin. Benim yanımda olan sensin. Bana ama bunu tekrar kavuşturacak. Yani bana bunu verecek. Hatta daha güzelini verecek olan da sensin. Ben senin planına güvendim. Hayırlısı neyse olsun gibi bir şey oluyor aslında. Sabır öyle oluyor bence.
Bir de mesela gerçekten hani nasıl desem güzel dua etmek ya da kendini doğru kelimelerle kendini tamamen açıklayan o doğru cümlelerle ifade edebilmek için o duyguların derinliğini yaşamak lazım. O duyguların derinliğini de kafamızda yaşayamayız. Yani gerçekten somut olarak onu hayatımızda yaşamakla ilgili bir şey. Ve hani bu o kadar güzel dualar söylüyor ki aslında onları yaşamasalar bu duaları belki de hiç bilmeyecektik. Yani hiç öğrenemeyecektik. Hani bir de hep şey olur ya kötü şeyler yaşarız tamam. Ya da kötü demeyelim. Hani çok zorlu süreçler yaşarız. Mesela sınav çalışmak falan çok zorlu olur. Daha sonra ama mesela bir sonuç alırsın ve dersin ki iyi ki yapmışım. Yani buraya gelebilmişim dersin. Hani o zorluğun aslında meyvesi daha tatlı oluyor bir yerden sonra. Daha değerli oluyor da. Daha sonra bu sefer tekrar Yusuf'un yanına gidiyorlar. Hani hem kıtlıktan dolayı işte babalarının da üzüntüsü falan. Daha sonra Yusuf kendisinin Yusuf olduğunu açıklıyor. Kendisinin Yusuf olduğunu açıkladıktan sonra gömleğini veriyor. Ve diyor ki alın bu gömleği götürün babamın yüzüne sürün hani yüzü açılsın diyor. Yine dinlediğim bir şeyden paylaşmak istiyorum. Şimdi temelde Yusuf suresinde 3 tane gömlek var. Birinci gömlek kana bulanmış, yani yalancı kana bulanmış Yusuf'un gömleği. İkinci gömlek
Kadının
kadının yırttığı gömlek. Üçüncü gömlek babanın yüzüne, gözüne sürülen gömlek. Şimdi birinci gömlek aslında akıllı temsil ediyor diye. Yani bunu Bayraktar Hoca'dan öğrendim. Onu söyleyeyim. Dinlemek isteyenler dinleyebilir. Bence çok güzel anlatıyor. Birinci gömlek diyor akıllı temsil ediyor. İnsan yani hiçbir şey akla asla yalan kabul ettiremezsin. Yani ortada bir orada bir yalan vardı, yalancı bir kan vardı ve zaten Yakup peygamber de bunu kabul etmedi. Yani sen akla yalanı karıştıramazsın. İkinci gömlek aslında bilgiyi temsil ediyor. Nasıl? Şimdi ne oluyordu? Yusuf tam dışarıya çıkarken kadın onun gömleğini yırtıyor. Daha sonra oradan işte kadının akrabası diyor ki gömlek diyor önden yırtılmışsa Yusuf, arkadan yırtılmışsa kadın suçludur. Yani aslında bilgisini kullanarak yani bir delil var ortada, hani bir bilgi. Onun üzerine, yani o delil üzerine kimin haklı olduğuna dair bir sonuç ortaya çıkartıyor. Üçüncü gömlek ise iman gömleği. O da nasıl? Onu da şu 96. ayetten söyleyelim. Şimdi diyor ki, nihayet müjdeci ulaşıp da o gömleği yüzüne sürünce derhal gözleri ışığa yeniden kavuştu. Ben size dememiş miydim? Dedi. Herhalde ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum diye. Yakup peygamber bu zamana kadar hep sabretti ve iman etti. O verdiği iman da ona bir meyve olarak, o hediyesiyle geri döndü. Ve hani o şekilde o üçüncü gömlek de imanı temsil ediyor şeklinde söyledi. Ve aslında biz bu üç gömleği de giyebilmemiz lazım. Yani akıl, bilgi ve iman gömleği. Ve üçünü aynı anda zaten sahip olduğumuz zaman çok güçlü bir insan olacağız. Her bakımdan. Diye. Daha sonra aralarında şöyle bir şey geçiyor. Çocukları diyor ki, ey babamız dediler, günahımızı bağışlansın diye bizim için Allah'tan af dile. Evet, biz elbette bizdik hatalı olup yanlış yapanlar. Burada mesela biz birbirimizin günahları için bağışlanma dileyebiliriz. Yani aslında birbirimizin mesela sevap kazanması için bir şey yapamayız. Yani mesela ben maalesef senin için namaz kılamam ya da ben senin için oruç tutamam. Ama ben senin günahlarının bağışlanması için Allah'tan af dileyebilirim. Hı hı. Sen de aynı şekilde benden dileyebilirsin. Yani bu bir şekilde Allah'ın bize merhameti. Hı hı. Daha sonra Yakup peygamber diyor ki, sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o, evet odur mutlak bağış sahibi, sonsuz merhamet kaynağı. Aslında burada senin bahsettiğin yere geldik. O fevri davranmayı yapmayacaksın. Yani o kadar yanlışları yaptıkları halde geri dönüp af diledikleri zaman Yakup peygamber çocuklarını affetti. Herhangi bir sorgulama yapmadan, herhangi bir trip atmadan ya da yani asla affetmem, bunu yapmam, şunu etmem gibi şeyler demeden. Yani onu affetti. Çünkü affetmek hem zor bir şey,
evet,
hem de çok değerli bir şey. Yani hem affedene hem affedilene çok değerli. Daha sonra Yusuf'un huzuruna gidiyorlar ve bu sefer Yusuf'un rüyası gerçekleşiyor. Onun ardından Yusuf şöyle bir dua ediyor. Diyor ki, bir zamanlar gördüğüm rüyanın altında yatan anlam buymuş meğer. İşte Rabbim onu gerçeğe dönüştürmüştü. Yine o beni hapisten çıkararak, dahası şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra bile sizin çölü aşıp gelmenizi sağlayarak bana lütufta bulunmuştur. Çünkü benim Rabbim dilediği her şeyi cömertçe lütfedendir. Zira o her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet edendir. Rabbim, sonra da artık şöyle bir duayla bitireceğiz. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayları doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem de öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni iyilerin arasına kat. Bu duayla hani Yusuf peygamber bitiyor. Daha sonra Hazreti Peygamber'le ilgili ayetler geliyor. Bence çok çok çok güzel bir duayla bitirdi. Benim özellikle mesela duada da dikkat ettiğim şey, Allah'tan canını Müslüman olarak almasını istemesi. Çünkü iman da bir aslında bir maraton. O da bir yolculuk. Ve iman yolculuğunda düşmeler olacak, kalkmalar olacak. Çok güzel belki namazlar kılacağız, çok güzel dualar edeceğiz. Ama bunun yanında hiç namaz kılmak istemeyeceğiz, hiç dua etmek istemeyeceğiz. Yani bu hep böyle inip çıkacak. Ama bizim işin sonunu nereye vardırdığımız, yani o cümlenin sonunu nereye koyduğumuz çok önemli. Ve dua ederken de bunu göz önünde bulundurarak dua etmeniz lazım. Yani Allah'tan sonumuzun iyi olmasını dilememiz gerektiğine dair. Bu yüzden bence çok çok değerli dualarından bir tanesi. Bu şekilde.
Fena. Allah senden razı olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de unuttuğum birçok şeyi hatırladım ki Merve de yazmış özelden ve sorulardan. Yani Allah razı olsun demiş. Af dilemeyi, birbirimiz için af dilemeyi unutmuştum. Hatırlatmış oldunuz demiş. İnşallah gerçekten Sabri hakkında önemli tanıdığımız bir yayın olmuştur. İnşallah bu konuştuklarımızı biz de uygulayabiliriz. Gerçekten
İnşallah.
Rabbimiz yardımcımız olsun. Güzelce sabredebilenlerden ve vakti saati geldiğinde Allah'ın bize bahşetmiş olduğu o güzel nimetlerin farkına varıp onun şükrünü verebilenlerden de
Amin.
oluruz.
İnşallah.
Böyle elveda diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizimle beraber
İnşallah.
olduğunuz için diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.